Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız, yanımda Levent abi var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat.
Yine bir gündemle daha beraberiz ama çok canlı bir gündem yok.
Geçen hafta renkli, hareketli bir gündem vardı. Bu hafta işte bir iki olay öne çıktı ama kısır.
Bu haftanın çok kısır. Önemli olayı Galaxy S4.
Evet, kısa sürecek bu haftaki gündem. Galaxy S4 konuşuldu işte haftanın son günü. Renk kattı haftaya.
Evet.
Onun dışında işte bizim ülke içinde bazı olaylar falan var.
Önce bizden başlayalım Levent evet. abi. Can TV'ye çıktı.
Can TRT'de, TRT Okul'da günlük rehber programına konuk oldu. Uzaktan kumandalı modellerden bahsetti.
Evet.
Gün içindeydi program. Dolayısıyla çok kişi kaçırmıştır. İşindedir, okulundadır. Biz YouTube'a attık programı. Facebook sayfamızda linkleri var.
Görebilirler.
Baksınlar. Can'ı 20 küsur dakika sürüyor. Bir modelcilik muhabbeti özleyenler.
Evet, sunucu için üzüldük gerçi biraz ama.
Sunucu bir de o işitme engelliler için anlatan hanıma ben üzüldüm. Çünkü rodaj, modaj gibi şeyleri nasıl anlatabildi ben de merak ediyorum. Güzeldi ama.
Evet.
Yani rahattı şeydi Can. İyi geçti.
Seninle ilgili bir şey var abi.
Ben de 13 Nisan'da İstanbul Üniversitesi'nde bir etkinlik yapılıyor. Bilgisayar kurtları gen.tr adresinden bilgilerini alabilirler.
Bu internet... Sen de kurt olarak mı
davet? Evet. İnternet haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Burada çeşitli konuşmalar olacak. Özellikle şu bizim hani demo gruplarını scene dediğimiz hani camia diye tercüme ettiğimiz kavramı eski bilgisayarları falan eski günleri merak edenler için ben de bir sunum yapacağım. O zamanlar ben ne işle uğraşıyordum hani Commodore 64'te bir şeyler yapıyorduk ama bizim de grubumuz vardı şeyde hala var. Ne yapıyordum ben orada falan anlatacağım. Başka arkadaşlar da kendi yaptıkları, kendi uzmanlıklarını anlatacaklar. Bu konuları merak eden, bu demo grupları neydi, neden vardılar, hala varlar tabii ki, nasıl işliyordu. Merak edenler, disk dergilerini falan merak edenler, herkese açık. 13 Nisan'da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleşecek.
Herkese açık derken herkes elini kolunu sallaya sallaya gidebiliyor mu?
Yani ücretsiz bir katılım formu var. Yani bir başvuru formu var. Onu doldurmaları gerekiyor. Çünkü sonuçta yer şeydir hani. Tabii ki dolduramayacağız büyük olasılıkla ama hani risk almamak lazım. Herhalde belli bir kapasite kontenjan vardır. Ama ücret falan yok. Dinleyici olarak katılabilirler. Artı hani bizim camiadan arkadaşlar konuşmacı olarak da katılabilir. Daha program kesin belirlenmedi. Bilgisayar kurtları gen.tr adresine baksınlar. Orada temel bilgiler ve başvuru formu var. Hani gelmek, sohbet etmek falan isteyenler, eskileri konuşmak isteyenler bence kaçırmasın.
Tamam.
İstanbul Beyazıt'ta. Nisan ayında ben bir daha hatırlatmasını yaparım ama şimdiden kayıt olmaları için bir engel yok.
Evet, ben de Teknokonsey'de canlı yayındayım Levent abi.
Evet. O olmuş olacak tabii
evet,
yine.
Evet, yine aynı paradoksa düştük.
Evet.
Bakalım, inşallah güzel bir yayın olmuştur.
İnşallah.
Şimdi Levent abi tahmin edeceğin üzere ilk madde Samsung'un Galaxy S4'ü.
Evet, Perşembe gecesi itibariyle ya da Cuma gününün ilk saatleri itibariyle insanların gündemine Galaxy S4 girdi.
Evet. Nasıl buldun?
Ya, pek bir şey bulamadım. Yani tasarıma ben bir türlü ısınamıyorum Murat. Hani telefon süper, özellikler falan süper de işte tasarım şimdi o plastiği düşünüyorum. Mutsuz oluyorum.
Evet.
Ama hardware olarak muhteşem.
Ya şey oldu. Dikkat ettiysen hani normalde Apple vari bir süreç yaşandı. İşte ne zaman çıkıyor, ne zaman çıkacak, ön planda işte sızan görüntüler derken.
Evet.
Şovun kendisi de büyük bir şov oldu.
Doğru.
Bizden de gidenler olmuş New York'a.
Evet, magazin.
Evet.
Yazı muhabirleri, magazin yazarları falan bize bu telefonu anlatmak için New York'a götürülmüş. Biz de buradan takip ettik.
Evet.
Onların zaten yazdıklarını aktarırız.
Tabii.
Çok anlamışlardır, çok anlıyorlardır bu işlerden eminim ki.
Vallahi Levent abi, bu kadar tantanaya değecek bir ürün çıkmadığını düşünüyorum ben de. Çünkü aynı telefon yine S3'ün biraz daha inceltilmiş ama kaba hatlarıyla aynı. Zaten Samsung, hatırlarsan geçtiğimiz haftalarda söylemiştik, bu tasarımdan vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.
Ben hardware'i beğendim.
Hardware'in işte, kötü olmak gibi bir şansı yok zaten.
Ekran Full HD olmuş. Artık zaten 2013'ün
tabii
üst düzey telefonlar için standardı Full HD 5. ekran. AMOLED, bu işte Pentile dizilim sistemini kullanıyor. 2 GB RAM var. O da artık 2013'ün standardı. Ya bana ilginç gelen şey, hani detaylarda bir şeyler buluyorum. 802.11ac.
Evet.
Wi-Fi standardını destekleyen ilk telefon. Hatta hani ilk cihazlardan birisi, telefon olmanın ötesinde. Zaten bir avuç cihaz destekliyor. Yani 802.11ac benim için ilginç. Bunun dışında 8 çekirdek olayı
biraz
enteresan.
Karmaşık ama o konu abi. 8 evet. Çekirdek mi gelir Türkiye'ye? Kim 4 mü gelir?
Evet. O da Samsung'un en büyük saçmalığı.
Evet, aynı saçmalık modelin. Abi.
O biliyorsun başka modellerde de var.
Evet.
Aynı model, farklı cihazlar. O belirsizlik var. Yine bak bunda da şey olacak ama göreceksin. O Full HD ekrana grafik işlemcisi yetmiyor diyeceğiz.
Olabilir.
Çünkü Murat, yani 8 çekirdeğin falan aslında çok bir anlamı yok. Çünkü şöyle, ya telefonda render yapmıyorsun ki.
Öyle.
Konu oyunlarsa işlemci oyunları kurtarmıyor. Grafik işlemcisi önemli. Dolayısıyla hani çok da anlamlı değil de birazcık da şov tarafı işin o.
Doğru.
Bunun dışında ama bir sürü de böyle ufak ufak özellik eklemiş Samsung telefona. Mesela işte şu ön ve arka kameranın aynı anda çalışması.
Hı hı.
İşte sesli fotoğraf çekimi. Yok işte şey, fotoğrafta mesela arkadan bir adam geçiyor, onu silebiliyorsun.
Evet.
O sistemi bir iki yıl önce falan konuşmuştuk hatırlarsan. Çok basit bir şey aslında ilkesi. Birçok fotoğraf çekiyor.
Doğru.
Dolayısıyla şeyi anlıyor. Hani o adamı, tabii sen adamı işaretliyorsun telefona, bunu silmek istiyorum diyorsun. Makinede bakıyor, hani bazı karelerde o var, bazı karelerde yok. Ha diyor, tamam, bu hani olmayan kareyi keseyim, o kısmı buraya paste edeyim. Photoshop'ta yapacağımız şeyi kendi yapıyor. Güzel bir şey.
Valla özelliklerin çok önemli bir kısmı yazılım özelliği Levent abi.
İşte evet, ama çok şey gelmiş yazılım tarafında.
Evet.
Bu Air Gesture falan türü şeyler.
Bunların kaçını S3'de yapabilir, onu da düşünmek lazım.
Çoğunu yapar da tabii ki getirmeyecektir S3'e bu güncellemeler. 4.2.2 Android.
Evet.
O da güzel. Yani
şöyle
Murat, bir ilerleme var.
2013'ün standartlarına uygun bir S3 aslında bu.
Evet. Evet. S3'ün güncellenmişi. Şimdi Note da güncellenecek. Biliyorsun.
Hı.
Birbirlerini takip ediyorlar zaten. Ama o ekranı daha da büyüyerek güncellenirse pek iyi olmaz.
Evet. Şimdi S3 sahibi olanlar hiç üzülmesin bence.
Evet, gayet güncel bir telefona sahipler.
Almaya gerek bence yok buna geçmeye.
Yani S3'ün varsa buna geçmenin evet pek bir gereği yok. Siyah opsiyonu hoş.
Evet.
Ben olsam onu isterim. Ama hani öyle çok da heyecanlandırmadı söyleyeyim. Yani Xperia Z beni daha heyecanlandırdı.
Yeni çünkü şeyle. Evet.
Bu yine aynı tasarım devam ediyor.
Bir de oyun kontrolcüsü eklemişler. Levent
evet.
Abi, onu gördün mü?
Çok güzel. Xbox kontrolcüsüne yani
benzeyen
şimdi Samsung
diyelim.
Olunca bir mahkemede gelir mi diye insan düşünüyor tabii. Ya tuşlarımız Xbox kontrolcüsünün tuş dizilimini taklit etmişler. Bluetooth bir kontrolcü yapmışlar. Güzel. Yani yalnız şimdi kontrolcü işinin şu Android'de bir standardı şeye otursa da her evet. oyun desteklese. Çünkü çok güzel oyunlar var, oynayamıyoruz. Kontrolcü meselesi yüzünden oynayamıyoruz.
Doğru. Bir de Tizen'den haber var. Ağustos'ta gelecek
evet,
diye.
Evet, Tizen. Şimdi Samsung şey demiş. Bu sene 3 tane flagship telefon var bizde demiş. Biri S4, biri Note'un yenisi, hani çıkacak olan Hı-hı. Note. Bir üçüncü kalıyor. Üçüncünün de bu Tizen işletim sistemli bir telefon olacağı tahmin ediliyor. Ve Ağustos ayında çıkacağı tahmin ediliyor. Bakalım nasıl olacak?
Ya ben artık o maceraya şahsen girmem. Migo'nun devamı diye düşünebiliriz. Migo çok güzeldi.
Evet.
Ama işte böyle bir anda küt diye bırakılıveriyorlar. Sonra sen de kalıyorsun ortada.
Ya Samsung orada Google'a fazla göbeğinden bağlı kalmak istemiyor aldığım kadarıyla. Bir elinde bir alternatif olsun istiyor. Çünkü malum Samsung'da çok büyüdü Android'de diye Google Samsung'a ayar çekmek istiyor.
Evet.
Arka plan çalışmaları yapıyor. Arka planda çalışmalar yapıyor. Samsung da herhalde elinde bir B planı olsun istiyor. O yüzden bu Tizen'i benimsedi. Üst düzey bir telefon çıkarsa ilginç olur ama.
Hem üst düzey hem ucuz olursa daha da ilginç olur.
Ya öyle bir şey olmuyor genelde işte dünyada yok.
Çizgiden yani biz Türkiye'den haber ver çizgi tagem kapanıyor diye bir haber gördük.
Evet. Çizgi elektroniğin.
En son haber yaptığımızda Ocak ayında davası olacak evet. diye söylemiştik 2013'te. Ocak geldi de geçti. Dava devam ediyordu. Bilirkişi de raporunu vermiş konuyla
evet,
ilgili.
Evet, onun üzerine zaten işte kapanma kararı aldılar. Teknoloji, Araştırma, Geliştirme, Eğitim Merkezi.
Evet.
Genelde ücretsiz olarak internet üzerinden eğitimler sağlayan bir çalışmaydı. Biraz gönül işiydi. Para kazanmak için yapılmış bir iş değildi. Fakat devletimiz bunun kaçak kurs olduğuna karar vermiş. Ki devletin bunun en başından beri olaydan haberi olduğu halde. Hatta hani Fatih projesi için Milli Eğitim Bakanlığı TAGEM'e başvurup TAGEM'deki içeriği talep ettiği halde ve verildiği halde nedense devlet bir yandan bunları kendi mercileriyle, yasal mercilerle bu ilişkileri sürdürürken bir yandan da kaçak kurs olduğunu bir anda düşünmüş ve böyle karar vermiş.
Evet.
Nedeni de yani internet üzerinden yapılan eğitime bir şey demiyor da bilirkişi raporu hani yüz yüze yapılan eğitim de var burada diyor. Yüz yüze eğitim yapıyorsan burası diyor kurstur ama sen kurs olma izni almamışsın. Dolayısıyla ben diyor sana kaçak kurstur derim. Sahibi olan Niyazi Saral da kusurludur
evet.
bu konuda diyor. Bu bilirkişi raporu. TAGEM'de bu durumda şey yapmayacaklarını, hani mahkemede savunma yapmayacaklarını ve hani kabul edip, suçlamaları kabul edip 13 Nisan tarihinde çalışmalarını sonlandıracaklarını açıkladı. Bakalım Murat, üzücü.
Öyle.
Üzücü.
Gerçi bir yandan da bir 8 Mart'ta bir haber çıktı. Bir kanunlarda değişiklik yapılıyor. İzinsiz açılan her türlü eğitim kurumu hakkında cezai işlem yapılmayacaktır diye. Böyle de bir kanun var.
Her türlü?
Her türlü. Mi? Evet.
Bir tek Kur'an kursu mu?
Yok, her türlü.
Hmm. Bilmiyorum kapsama girer mi artık ama birazcık da burada şu var Murat. Hani bu birazcık çizgi elektroniğin, Niyazi Saral'ın kendi idealist yapısından kaynaklanan bir işti. Para kazanmak için yapılmış bir proje değildi. Ve üzerine Niyazi Bey'in birçok masrafını kişisel olarak karşıladığı bir çalışmaydı. Şimdi bu çalışmada tabii böyle işte kaçak kurs olduğuna karar verilmiştir falan gibi şeyler görünce birazcık tabii duygular da inciniyor. Dolayısıyla hani bir kırgınlık var.
Yani sonuçta yine sadece Türkiye'de olabilecek bir olay, karma karışık bir iş. Bir yandan sen dava açacaksın, kaçak diyeceksin. Öteki yandan da aldığı, verdiği hizmetleri kendi projene alacaksın devlet olarak. İkisi aynı anda olmuyor işte. Yani hangisi? Evet.
Sen de devletsin,
evet.
O da devlet. Niye bir yandan benimle aşk yaşarken bir yandan beni dövüyorsun? İşte bir garip bir durum. Detaylarını öğreneceğiz. Biz bu arada hani bu konuyu takip ediyoruz. Bence her basın kuruluşunun da takip etmesi lazım ama ne kadar ilgi gösteriyorlar bilmiyorum.
Evet.
Biz takipteyiz. Bu konuda birinci elden bilgiler de alacağız. Aktaracağız. Hani çok da zaten bu olay duyurulduğunda hani Twitter'dan falan bana yağmur gibi yağdı mesajlar. Biz takipteyiz arkadaşlar. Hani üzerimize düşen görevi bir basın kuruluşu olarak ve çizgi elektroniğin dostu olarak özelde. Çünkü biz de onların şeyini, dostluğunu gördük. Ben Dark Hardware'i kurarken 15-16 sene önce ilk ürünleri bana bir çizgi elektronik yolladı, inceleme ürünü, bir de TED yolladı.
Aynı şekilde PC Labs da öyle.
Şimdi Niyazi Bey ve Niyazi Bey bana çok yardımcı oldu. Hani benim o zamanlar tanıtımıma şeyime de yardımcı oldu. Bu yapmaya da bilirdi bana da ya. Beni çünkü Niyazi Bey Dark Hardware'den önce tanıyordu. Hani Doruk BBS falan üzerinden. Yapma da diyebilirdi bana. Uğraşma bu işlerle, gir bir işe çalış da diyebilirdi.
Biz de öyle demiştim.
haklıymış. O yüzden haklıymış bak sonuçta. O yüzden sağ olsun hani bir gönül borcumuz da var. Dolayısıyla bu konuyu takip edeceğiz. Bu önemli eğitim kurumunun oluşumun, ücretsiz eğitim veren bu oluşum heba mı olacak, ne olacak? Bilgileri aktaracağız.
Evet, evet abi. Evet, iPhone hani, videosu dolaştı. Her yerden geldi. Bize de izleyenler tweet attılar.
Ya tweet, mail.
Manyağı olduk.
Facebook mesajı, forward, iPhone'do diye bir Facebook, şey YouTube'da bir kanal var.
Evet.
Amerika'da yaşayan bir Türk arkadaş mı, arkadaşlar mı artık bilmiyorum. Videolar çekiyorlar. Güzel şeyler yapıyorlar. Yani hayatta benim tarzım değil. Hayatta izlemek istemem, istemiyorum. Mecburen böyle izliyorum ama güzel şeyler yapıyorlar. iPhone'do diye aratsın. Biliyordur zaten dinleyenler de. Bilmeyenler de iPhone'do diye aratsın YouTube'da. Dediğim gibi benim tarzım değil ama güzel şeyler yapıyorlar. Böyle efektli mefekli şeyler yapıyorlar. Bu arkadaşlar bu Turkcell'in işte Harran'la Emine falan reklamlarını kafaya takmışlar.
Şu 3G'yi, 4G'yi
dövüyor. Amerika'nın 4G'si bizim 3G'den kötü falan reklamlarını dikkate almışlar. Çünkü o reklamların dayandığı testteki ölçümler de bu arkadaşların yaşadığı yerlerde yapılmış zaten. Şehirde yapılmış. Arkadaş da işte çıkmış şey, adını falan bilmiyorum artık, hani kusura bakmasın sevenleri ya da kendisi bir şekilde dinlerse kendisi, bilmiyorum ismi neydir. Fakat arkadaş çıkıp aynı noktalarda aynı ölçümleri kendi telefonlarıyla tekrarlamış. Sonuçlar tabii ki çok yüksek. 4G sonuçları gayet yüksek rakamlar var. Daha sonra bir de Türkiye'deki takipçilerinden, Turkcell'li takipçilerinden ölçümler yapıp sonuçları yollamasını istemiş. Orada da bayağı bir ölçüm sayısı gelmiş. Onları da derlemiş arkadaş. Hani bir ciddi de çalışmış, bir istatistik çalışma da yapmış. Tabii ki hani Türkiye'deki 3G, Amerika'daki 4G'yi dövüyor falan diye bir durum yok.
Tabii.
Böyle bir çalışma yapmış arkadaş. İnsanların çok ilgisini çekti. Demek ki yani ben şöyle diyorum, kimse yememiş o Harran'la Emine falan muhabbetini.
Evet.
Kimse yememiş. O ortaya çıktı. Arkadaş şey de yapmış yani, bir kendince açıklamalar da getirmiş hani, ya diyor belki hani burada bir ara internet hızı çok düşmüştü, belki o zaman çekmişlerdir diyor, ya da işte ya en basitinden Murat, ben daha geniş bakıyorum. Abi bu 4G, 3G testi, şu testi, bu testi böyle yapılmaz ya. Ne bu böyle? Ya tek Çünkü bu paylaşımlı bir teknoloji. Bak o iPhone Duo'daki arkadaş da bunu söylüyor. Murat eğer kimse kullanmıyorsa o sırada interneti.
Senden iyisi yok.
Sen uçarsın. 1000 kişi asıldıysa sürünürsün. Yani çünkü paylaşıyorsun var olan bant genişliğini. Bunu nasıl ölçeceksin? Yani bunu ölçmenin yolu şudur. 1000 tane, 10.000 tane ölçüm yapmaktır. Ortalamasını almaktır. Yoksa hani ölçtüm 10 megabit çıktı. 5 dakika sonra ölç bakalım ne olacak? Artı şu var. Hakkari'de 3G hızın Taksim'den yüksek çıkacaktır her zaman.
Doğru.
Çünkü Taksim'de kaç kişi o sırada 3G'ye abanıyor? Hakkari'de kaç kişi abanıyor? Hakkari şehir merkezinde kaç kişi abanıyor? Tabii ki Taksim daha yüksek olacak.
Doğru.
Ama mesela Turkcell bunu yapmış. Basına hani bunu reklam yapmadı ama basına bunu da yapmış. Bakın işte Hakkari'de Paris'ten daha iyi çekiyor şey.
Doğru.
Şey diye. Kardeşim Paris'te kaç kişi akıllı telefona abanıyor o sırada? Ya bunun testi böyle böyle yapılmaz. Dolayısıyla hani tabii ki o Turkcell'in reklamları falan hatalı şeylerdi. Bir pazarlama çalışmasıydı. Ha, bir basın kuruluşunun bu pazarlama çalışmasında aktif olarak yer almasıysa ayrı bir tartışma konusu. Bizi çok zorlayacak bir tartışma konusu.
Evet.
Öyle diyeyim. Artık.
Beyaz Saray Çin'den hack saldırılarını durdurmasını talep etmiş abi.
Artık yeter gençler demişler. Evet. Çünkü ama Çinliler de şey demiş biz de mağduruz. Bizi de hackliyorlar. o zaman kim hackliyor kardeşim herkesi?
Evet.
Ya Çin Beyaz Saray şey demiş ya artık hani bu abarttınız bu işleri. Birazcık şey yapalım. Gazı keselim demiş de.
Abi AMD'den haber var. Tabii ki de iyi bir haber değil. Austin'deki merkez binasını 164 milyon dolara satıyor. Artık AMD mal mülk satmaya başladı.
Evet.
İşlemci satamıyorlar.
Ünlüdür bu Texas Austin'deki bina.
Bir de yani.
İşte orayı Nokia da sattı ya.
Evet herkes
Sony
satıyor.
Sony mi sattı?
Sony de sattı. Nokia da sattı.
Satıp kendilerine ait olan binayı satıp şeye çıkıyorlar, kiraya çıkıyorlar. Böylece birazcık şey sıcak para akışı sağlıyorlar.
Evet.
164 milyon dolar.
Doğru. İyi bir şey değil. Yani bu hallere düştüler.
Evet.
Yazık.
164 milyon dolar. Yani Intel milyar dolarlar konuşurken vallahi. 164 milyon dolar tabii ki benim bir arada görmeyi hayal bile edemeyeceğim bir para ama sektörün büyüklüğünü düşünürsen pek de bir şey değil.
Ya bizi Intel'le baş başa bırakacaklar ya ben ona yanıyorum.
Yok o işte öyle olmayacak. Onlar da onu biliyor.
Yani inşallah. Abi Fransa bu sefer de Skype'la uğraşıyor.
Evet.
Şey diyeyim yani yasal telekomcu olmasını istiyorlarmış.
Evet, telefon şebeke işletmecisi olsun diyormuş Skype.
Evet.
Yani Turkcell gibi, yani Türkiye'den gibi. Turkcell gibi işte Vodafone gibi, Avaya gibi bir telefon firması olarak çalışsın diyormuş. Ama o zaman da şunu sormak lazım Murat, Skype'ın günahı ne?
Yani.
Yani öyle bir programı biz kendimiz bile yazabiliriz.
Doğru.
Yani yazamayız da yazarız, yani teoride yazarız. Bir sürü zaten Skype'ın benzeri de var. O zaman onlar da mı şey olacak? Onlar ne olacak? Ya da işte Skype'ın ne günahı var?
Evet. İşte popülerleşince hedefe giriyorsun.
Evet, aynen öyle. Fransa'da şey...
Kıl.
Hani her zaman bir farklılık getiriyor.
Evet.
Meselelere.
Ama iyi yapıyorlar ya. Para koparıyorlar bu firmalardan. Ne güzel.
Evet.
Biz de koparsak keşke.
Ama bu öfkeleri falan da hep Amerikan firmalarına. Yani Avrupa'nın bu Amerikan...
Kime olacak ki?
Amerikan firmalarına gıcık yap şeyi alerjisi var.
Hani Avrupa alternatifi olan şeyler değil ki.
Evet.
Şimdi bu bak önemli bir haber. Microsoft bir güvenlik açığını yamadı. Açık da öyle böyle değil yani. USB evet. Üzerinden bir bilgisayarın yanına gittin, kötü kodlu yazılımı, zararlı yazılımı USB üzerinden Windows'a aktarıp ele geçirebiliyordun.
Evet.
Microsoft bu açığı kapattı. Böyle bu vesileyle de öğrenmiş olduk.
Böyle bir açık var.
Evet. Yani. Ha, bunun normal açıklardan farkı bilgisayarına sızmak için o kişinin o bilgisayarın yanında ve porta erişiminin olması lazım.
Fiziksel evet müdahalesi gerekiyor. Ama burada da şu var Murat. Hani şu USB drive firmaya sokarak hackleme olayı var ya.
Evet.
Yani böyle karanlık bir adamın gelip senin bilgisayarına onu takması gerekmiyor. Sen kendi elinde takabilirsin.
Tabii ki.
Adam sana veriyor onu.
Yemliyor seni bir şekilde.
Evet. En kötü ihtimalle
şey bilmem yapıyor. Nereden basın bülteni geldi. Heh. Atıyorum.
Yani bizi mesela öyle yemlerler.
Evet.
Başka yerde de ne yapıyor? Herif atıyor yere gidiyor.
Evet sen de buluyorsun yani.
Buluyorsun. Yerde. O diyorsun USB buldum bir tane.
Hem de 16 GB.
İçinde ne varmış takayım diyorsun. Görüyorsun gününü.
Evet. Kodak zarar açıklamış normal olarak. Kodak'ın kere açıklayacak
hali yok. Ama bir de daha çok zarar açıklamış.
1.38 milyar dolar.
Milyar dolar ya. Ya kapatın firmayı da kurtulun bu durumda yani. Kodak zaten tabii ki geçen sene hiçbir şey yapmadı. Zaten iflas hani korumasındaydı. Ama deli gibi de zarar artmış.
Evet.
Artık zaten Kodak şey durumuna düştü Murat biliyorsun. Kodak'ın hani hep bu patent portfolyosu falan muhabbeti vardı ya.
Hı hı.
Kurtarmıyor artık zararı.
Evet.
Hani bu o kadar çok içeride ki firma. O eldeki patentler satılsa matılsa da yetmeyecek.
Doğru. Yazık. Google'ın VP8 evet. Kodak'ı lisans sorunlarından kurtulmuş. Ne bu abi?
Ya Google internet kullanımı için kendi kodeğini geliştirmeye çalışıyor. VP8 diye bir kodeği satın aldı. 12 diye bir firmadan 2010 yılında satın aldı. Fakat kullanamadı. Hani Google şöyle, Google bu kodeği satın aldı ve kullanımı açtı. Hani başkalarının kullanımına da açtı. Ama kendisi bir türlü kullanamadı. Çünkü bu VP8 üzerinde hak iddia eden 12 tane firma ortaya çıktı. Bu da şuradan kaynaklanıyor Murat. Kaynaklanıyormuş. MPEG standardına, hani MPEG standardının bir köşesine yapışmış bir sürü firma varmış. Yani o kadar çok firma varmış ki. Bu MPEG standardının patent meselesini artık bu firmalar ortak bir firma kurmuşlar. O firma yönetiyormuş. MPEG LA diye. Bütün bu müşterileri firmaların adına o yapıyormuş şeyi. Dolayısıyla bu MPEG LA ile Google kapıştılar. Kapışmadılar da işte sürtüşmeye başladılar. Google'da bu copyright sorunları çözülmedikçe, patent sorunları çözülmedikçe VP8'i tabii gazlayamadı. Kimse de kabul etmedi. Şimdi sonunda anlaşmışlar. VP8 video algoritması, sıkıştırma algoritması şeyden patent belirsizliğinden kurtuldu.
İyi.
Fakat o arada H264 aldı, yürüdü, gitti. Bundan sonra VP8'in ne kadar anlamı kalacak o da zaten başka bir tartışma.
Evet.
Çünkü H264 ile VP8 kapışacaktı. Kapışamadılar. H264 oturdu. Ben de şöyle diyorum. Bir standart oluşsun da ne olursa olsun. Yeter ki bir standart otursun.
Kesinlikle. Google'da devam edelim abi. Google'da bir temizlik harekatı var.
Evet.
Google Reader Temmuz 1 itibariyle yok.
Ya Google Reader kapanıyor.
Sürpriz oldu
da
ya.
Niye kapanıyor anlamadım. Yani artı ne olacak bilmiyorum. Çünkü şöyle ben Google Reader kullanıcısı değilim ama benim kullandığım bir sürü RSS Reader falan Google Reader üzerinden çalışıyor. Hatta bizim geçenlerde şu Windows Phone 8 bölümünde tanıttığımız bu işte Wave, Wonder Reader falan. Bunlar da şey kullanıyor. Google Reader'a dayanıyor.
Bir örnek vereyim. Feed Demon meşhurlardan.
Evet.
Devam etmeyeceğini açıkladı. Çünkü tamamen Google Reader'dan okuyordu.
Kapanacak.
Evet.
Ya Google ne yapıyor anlamadım. Hani bu Google Reader ne kadar üzerlerine yük bindiriyordu ki kendilerinin de.
Bir vardır abi bir şey bilmediğimiz. Söylemiyorlar ki.
Bir de şunu anlamadım. Kullanımı düştü falan diyorlar. Yahu herkes kullanıyormuş işte, ortalık yıkılıyor şimdi duyuru yapıldığından beri. Nasıl kullanımı düşüktü yani? Bir şeyler dönüyor Murat.
Dönüyor yani tabi.
Bir de Snapseed öldürdüler.
Evet Snapseed.
Onu satın almışlardı biliyorsun. Evet. Nick Software miydi?
Nick Software.
Yapımcısı. Çok güzel bir yazılım. Ben Android'e kurdum. Çok beğeniyorum.
Güzel tabii. Nick Software o işin uzmanı.
İşte mobil mobilde devam edecekmiş ama masa üstünde Windows ve Mac'te kalkacakmış. Allah Allah.
Bununla da bitmiyor abi. Reklam engelleyici yazılımları Google Market'ten atıyor Google.
Evet. O birazcık tabii kendiyle çelişmek oluyordu ya. Hani ya orada birazcık da şunu, hani market benim. Hani istediğimi oynatmam. Top benim, saha benim. İstediğimi oynatırım, istediğimi oynatmam durumu Murat.
Şimdi bu adblockları kullanan insanların mecburen başvuracakları yerler bu resmi olmayan marketler olacak.
Evet.
Biliyorsun bunlar malware dediğimiz zararlı yazılımların kaynağı.
Evet.
Büyük bir kaynağı. Ve kim bilir, hani şimdi orada bir pazar oluştu. Şimdi bütün zararlı yazılım yapanlar emin ol adblock yazıyorlardır şu anda. İçine zararlı yazılımları gömüp. Yani Google insanları, kullanıcılarını buna itiyor şu anda.
Yanlış bir şey yapıyor. Yanlış. Evet. Bir de dün çok enteresan bir şey oldu. Gündem maddelerine ben bunu eklemeyi henüz düşünmemiştim ama baktım bugün web sitelerine yansımış. Android'de Facebook güncelleme yayınladı. Google Play dışından.
Allah
Android
Allah.
Uygulaması kendisi hani benim güncellemem var falan dedi. Hatta ben hani no dedim. Çünkü bu ne ya? Hani böyle güncellemeler böyle gelmiyor ki.
Doğru.
Ya malware mi var, ne var, bir şey mi, sisteme bir şey mi bulaştı dedim. No dedim. Meğer o resmiymiş. Fakat hani Google, Facebook diyor ki ben bunu yaptım çünkü hani yani Google Play'den güncelleme yapan oluyor olmuyor ya da Google Play kullanmayan oluyor ya.
Evet.
Hani ben en son Facebook sürümü bütün Android kullanıcılarına ulaşsın diye kendimden güncelledim diyor. Fakat bu yaptığı Google Play çalışma şartlarına pek uymuyormuş. Hani o bu hafta sonu şimdi birbirlerine hani hırlayacaklardır. Bakalım ne olacak.
Evet. Ben
ama
de...
şey önemli. Herkes tabii kendi güncellemesini yayınlamaya başlarsa iş karışır.
Kesinlikle. Abi Android güvenliğiyle ilgili bir Trendmicro'nun yaptığı bir çalışma var. Madem hani onu girdik söyleyeyim. 2 milyon uygulama analiz edildi diyor
evet.
Trendmicro. 700 bini zaten Google Play'de.
Evet.
Diğer çoğunluğu şeyden Google Play'in resmi olmayan versiyonlarından diyelim. Bu Çin'de ve Rusya'da siteleri var bunların.
Evet.
Uygulama marketleri var.
Doğru.
293.091 uygulama doğrudan tehdit abi. Yani uygulama değil onlar aslında. Direkt zararlı yazılım.
Ya ben güvenlik firmalarının bu raporlarına inanmıyorum.
150 bin kadarı bunun yüksek riskli. 68.740 adedi bu 293 binin doğrudan Google Play'den gelmiş. Uygulamaların %22'si kullanıcıların işte SMS 3G ya da işte Wi-Fi ağından bilgi tırtıklıyormuş.
Hmm.
Ki bunlar e-mail numarası, kontak bilgisi, telefon numarası.
Tamam. Kişisel bilgiler, cihazı belirleyen
evet,
bilgiler.
Birkaç uygulama da mikrofon ve kamera açıp bilgi sızdırma potansiyeline sahipmiş. Uygulamaların %32'si pil kullanımı açısından zayıf not almış. Yani pili gereksiz yere tüketiyormuş. Arka
evet,
planda çalışarak evet. Muhtemelen. %24'ü de ağ kullanımından yine bu şekilde gereksiz ağ kullanımı yaratıyormuş. %28'i de bellek kullanımından sınıfta kalmış.
Ya, o bana kalsa %28 değil %58 değil bile mi? Diyebilirim yani.
Böyle bir rakamlar açıkladılar.
Evet.
Trendmicro'nun rakamları bunlardı. Dolayısıyla sen böyle bir ortamda gidip ona buna yasak deyip insanları bu malware'in kol gezdiği marketlere itiyorsun.
Evet.
Ünlülerin gizli bilgileri geçenlerde sızdırıldı Levent
nedir
abi.
Nedir bu mesele?
Ya bir site açıldı birdenbire. baktın, bakıyorsun orada böyle ünlü insanların böyle sosyal güvenlik numarasına kadar hem de yani ciddi bilgileri orada açıklamış mis gibi.
Allah Allah.
Evet, bazı işte şarkıcıların, ya ünlü kişilerin, hatta Michelle Obama'nın bile varmış. Exposed.su diye bir şey bir site. Böyle çok üst düzey insanların bilgileri bir anda internete serili vermiş.
İlginç.
Evet. Donald Trump falan var içinde. Britney Spears var. Vallahi tuhaf tabii de. Bu bilgilerin bile hani bir çeşit güç gösterisi işte. Bu bilgilere bile adamlar ulaşabiliyor. Hani ulaşılmaz denen insanların bile bilgileri tabii. Demek ki bir yerlerden çıkıyor.
Tabii.
Mesela biz de hiçbir zaman şey bilmeyiz ya, hep haberlerini yapmıştık işte, bilmem ne muhtarlığı soyuldu, bilgisayarlar çalındı. Şimdi bizim bilgiler kim bilir kimlerin elinde.
Oho, gelen SMS mesajlarına bak bir gün içinde, gelen telefonla seni rahatsız eden pazarlamacılara bak, anla. Bir de şey var tabii, hani sadece bu bilgileri dosyalayanlar var. Hani
evet.
Kullanmayan ama gün doğru. Gelince kullanırız diye.
Doğru.
Dosyalayanlar var. Neler oluyor, neler.
Bu hafta mesela örnek Özkan Çıldır'dı. Telekom tacizlerinden ve hani her açana diyor ki ya kardeşim beni aramayın. Çok net
İşlemiyor.
Bir şekilde.
Başka birisi arıyor.
Başka birisi arıyor.
Evet.
Ve aynı gün arıyor abi. Esas o.
Öyle.
Sanki
öyle.
Daha sabah söylememişsin evet. Gibi.
Çünkü sistemde ya şey yok, ya bu herif deli, bu herifi aramayın diye bir ayar yok. Ya da birbirinden bağımsız şeyler. Evet. O hiç kurtulamıyorsun.
Yani başka arkadaşlar da, gazeteci arkadaşların da tweetlerini de gördüm. Onlar da yazmışlar. Telekom'un tacizleri bu sıralar artmış durumda.
Ne satmaya çalışıyor?
Bilmiyorum. Ben de Özkan onu sordum. Ne satmak istiyor? Ben diyor o aşamaya geçmeden kapatıyorum diyor. O yüzden öğrenemedik.
Yani çok çok kötü bir şey. Ama şimdi bu ünlülerin bilgileri internette yayınlandığı olayında falan birazcık da yeni dünya düzeninin etkisi var. Yani şu anlamda söylüyorum bunu. Komplo teorisi anlamında değil. ya şimdi bütün ünlüler Murat bir tweet uzağında. Ya şimdi sen normalde işte Tarkan'a bir şey söylemek istesen nasıl söyleyecektin?
Twitter'da.
Söyleyemezdin. Yani mail adresini bulamazdın. Bilmem ne. Telefonunu bulamazdın. Bulsan zaten o menajerinin şeydir. Bilmem nesi. Hani Tarkan'a bir mesajın olsa kolay kolay iletemezdin.
Doğru.
Konserde bağırırdın ön sıradan Tarkan diye böyle. Şimdi Twitter var abi. Şimdi Paris Hilton'a buradan hemen bir mesaj atabiliriz seninle.
Doğru.
O yüzden şey oldu. Hani değişti. Hani onlar da bir anda kendilerini ortalıkta buldular.
Doğru doğru.
Hani eskisi gibi gizlenmeleri pek mümkün değil. Bu sayede şey de kolayca geliyor tabii ki. Hani bir şekilde bu bilgi toplama kısmı sosyal mühendislik çalışmalarıyla mümkün oluyor. Yani işte yeni dünya abi, artık hiçbir şey gizli değil.
Doğru. Abi Türkiye'de Türkiye'den bir Linux dağıtım haberi var.
Evet.
PC Linux.
PC Linux. Mono Linux. bu işte Pardus biliyorsun. Pardus kötü oldu. Ya Pardus'un devam ettirenler var. Bir tanesi PC Linux. PCLinux.org. Murat, Pardus Anka var bir de biliyorsun.
Evet.
Fakat orada sıkıntı şu. Hani Pardus TÜBİTAK'ın tescilli markası. Yarın öbür gün Pardus Anka ismi arıza çıkarabilir. O yüzden Pardus kelimesinden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Devam ettirmek isteyenler. Doğru da yapıyorlar. PC Linux da bu yöndeki hareketlerden birisiymiş.
İyi
takip
olur.
Edelim.
İnşallah.
Takip edelim bakalım.
Evet. Bir de bilimsel haber söyleyeyim. Kendini yenileyen devre yapmışlar abi.
Nasıl?
Şöyle. Devrelere sensör koyuyorlar. Sürekli izleniyor her türlü şeyi. O devrelerin.
Evet.
Bir tane de işlemci bu bilgileri topluyor.
Tamam.
Sen işlemciye diyorsun ki bak diyorsun. Bu entegre şu performansı verecek. Kontrol et veriyor mu? Ve işlemci kendi içinde bunu yapanlar da bilmiyorlar. Hani bir sistemin herhangi bir tane mesela transistör bozuk. Bozuldu.
Tamam.
Sen bunun nerede olduğunu bilmiyorsun ama bu sistem araştırıyor, ediyor, arızanın yerini buluyor ve çözüm üretiyor. O performansı koruyacak çözümü.
Alternatif yol çiziyor.
Alternatifi çiziyor kendiliğinden. Sen bunu icat edenler de o şeyi bilmiyorlar. Neresinde, hangi anda ne olduğunu bilmiyorlar. Ama diyorlar ki o zaten o bilgi bizi ilgilendirmiyor. Bu sistem bunu zaten çözüyor.
Kendi buluyor ve alternatifi geliştiriyor. İlginç.
Evet. Böyle hani zaten linkten hani merak edenler bakar. Bilerek zarar veriyorlar devrelere ve devreler yani böyle dakikalar değil saniyeler içinde tekrar eski halinde performansında çalışıyor.
İlginç.
Böyle bir teknoloji. Oyun dünyasına geçeyim.
Tabii ki.
Bir SimCity ile ilgili sular sakinleşmedi Levent abi. Bir şeyler var orada.
Ya çünkü SimCity'de geçen hafta, bir önceki hafta insanların login olamaması nedeniyle sorun yaratmıştı. Çünkü parasıyla oyunu vermiş insanlar server dolu diye oyuna giremiyordu. Çünkü bunun tek kişilik oynarken bile sunucuya bağlanman lazım.
Doğru.
İşte sunucu dolu falan diye bağlanamayıp çıldırıyordu insanlar. Bir avuç da para vermişler oyuna, haklılar. Bu hafta o konuyu halletti gibi Electronic Arts. Sunucu kapasitesini işte katlayarak, arttırarak, hani bir iki kat değil, bayağı bir kat arttırarak çözdü. Fakat bir yandan da bu arada şunu fark etti insanlar. Ya şimdi Electronic Arts'ın şöyle bir iddiası var. Hani bu oyun devamlı tek single player oynarken bile sunucuya bağlanıyor ya. Çünkü evet. Electronic Arts diyor ki bu şey yapıyor. Çok yoğun hesaplamalar var oyunda. Onları sunucuya yaptırıyor diyor. Yani güzel, hani mantıklı. Fakat kullanıcılar zamanında şunu fark ediyorlar. Ya oyunu oynarken internet kesilmiş mesela, adam farkında değil internetin kesildiğinin. Yarım saat önce kesilmiş. Adam yarım saat oyunu oynamaya devam ediyor.
Doğru.
Benzer deneyimler paylaşıldıktan sonra bir iki hacker da tabii olayın işine girip tamamıyla offline çalıştırmayı başardı oyunu. Electronic Arts'ta ya da işte bu SimCity yapan Maxis'te çalışmış başka bir çalışan, ismini vermeyen bir çalışan da bir oyun sitesine ulaşarak şey dedi. Ya o server tarafı hikaye bu işin dedi. Dolayısıyla belli ki Electronic Arts yine yalan söylüyor insanlara.
Evet, normal.
Evet. Bu aslında server'a bağlanma olayının falan tek nedeni copyright işi.
Evet.
Korsanları engelleme, lisans işi. Bunu süslemek için böyle bir aman işte sunucuya hesap yaptırıyoruz falan. Ama yani büyük firmalar da tabii büyük firmalar böyle büyük yalanları söyleyebiliyor. Ama bu kadar da kolay olmamalı ya. Böyle hani kesinlikle yalan ifadeler topluma bu kadar böyle kolaylıkla sarf edilip de sonra da hiçbir şey olmamış olarak yola devam edilmemeli bence.
Doğru.
Bakalım. SimCity ile neyse ki hiç işim olmaz. Kişiselde bu olayları yaşamamış oluyorum ama bizim işimiz teknolojinin tamamı olduğu için tabii ki ilgilenmek zorundayız.
Doğru.
Yoksa SimCity umurumda bile değil.
Good Old Games'ten bir haber var abi.
İndirim kampanyası var. 5 oyun alırsan, oyunların fiyatı normalde normal fiyatları ama 5 oyun alırsan o paketteki komik fiyatlara veriyorlar oyunları. Yani mesela işte Alan Wake var. Alan Wake, American Nightmare var. Witcher var. Bunun gibi 3-4 oyun daha var. 2 dolara 3 dolara falan geliyor tanesi. Sam & Max'ler var, yenileri. Adventure oyunu isteyenlere falan. Dediğim gibi ya, tanesi 2-3 dolara geliyor. Eğer ama 5 daha kendine bir 5'lik paket yapacaksın.
İyi, ilgilenenler baksınlar.
Evet, GOG, Good Old Games'te var.
Steam'de de Sniper Ghost Warrior 2.
Evet.
Sniper 2 Ghost Warrior. Ya da bu oyun 29 dolardan çıkmış.
Bu Sniper Elite değil mi?
Değil. Bu başka. Bu başka. Ve Crytek. CryEngine kullanıyor. Macit oynuyor bunu şimdi. Başladı. İncelemesini yapacağız. Ben orada gördüm. Onu oynarken gördüm. Gayet hoş gözüküyor. Bu tarzın sevenleri varsa değerlendirebilirler.
Modern mi?
Modern abi.
İkinci Dünya Savaşı değil.
Yok.
Öbürünün de
uçacakmış.
Öyleymiş.
Elit olanın. 1.1 milyon satmış. Pek dikkate şey değil yapmadı mi? Oyun ama pek ama dikkat çekmedi.
Abi
ama.
Oyun güzel oyun.
Ben oynayacağım. Merak ediyorum onu.
Bence yani de oyna.
10 sene içinde oynarım. Mass Effect'i bitirdikten sonra oynarım. Bu arada BioShock Infinite için artık şey zirveye çıktı. Hani gazlama süreci çıkmak üzere çünkü.
Çıksın bakalım. Sen onu alacak mısın? Sen çok bir hevesle bekliyorsun.
Ben BioShock çok severim ya. Ya alacağım dedin. Tabii ki ucuz, tabii ki ucuzlayınca alacağım da. Yani $50 $60 vermem tabii ki. Ama oynarım. Alırım. Ben BioShock 1'den de 2'den de büyük keyif aldım.
Evet.
Ha birazcık yalnız şey aynı oyun nereye kadar onu da söyleyeyim. Hı hı. Çünkü yine aynı şey. Hani bir elde silah, bir elde hani büyü diyelim hani.
Evet.
Adı plazmit oluyor falan filan da aslında olay bir elde kılıç, bir elde büyü. Skyrim'de öyle değil mi?
Skyrim'de öyle ama tabii Skyrim başka bir şey abi.
Evet. Bakalım çıksın. God of War çıktı.
Evet geldi.
Evet.
Burada God duruyor.
God of War PlayStation 3'te bizi eğlendirecek.
Ozan tarafından oynanacak.
Oo. Güzel.
Müjdeyi verelim.
Ben de oynarım ya ama ben daha 3'ü bitiremedim ki 4'ü oynayayım.
Ama sen de bayağı oynadın ya.
Oynadım da bitirmem lazım. 1'i 2'yi bitirdim. 3 yarım kaldı. PlayStation'da 2 tane var. Onları bitirdim. Gerçi bu God of War 4 değil. Bu Ascension. Bu hani adı var. Numarası yok. Adı var bunun. yurt dışı incelemeleri
olumsuz. Çok parlak
olumsuz.
Değil.
Evet. Olumsuz. Yani oyuna laf etmiyorlar. Hani oyun kısmına, grafiğine falan laf etmiyorlar da senaryo falan artık diyorlar hani uzatmak için olayı iyice saçmalamış firma diyorlar. Zaten bir doğru düzgün bir belli bir tutarlı bir senaryo da yok diyorlar. Hmm. Bakalım Ozan nasıl değerlendirecek?
Evet. Şöyle şeye bakıyorum ben de bir yandan. Steam'de güzel bir şey var mı diye ama pek bir şey yok Levent abi. Yani kampanya anlamında. Evet. Good şeyde var. Green Man Gaming'de var. Mesela biz burada Macit'le şey oynadık. Lara Croft'un son oyununu. Tomb Raider.
Evet.
Çok güzel oyun. Onun için bir indirim var. $40 geliyor. Hmm. İyi indirim. Şu an $50 çünkü.
Tamam.
Onu oradan bakabilirler. Oyun süper. Özellikle Far Cry 3'ü sevenlere tavsiye ederim.
Tamam.
Bunun dışında Levent abi bir de tabii ki anketimizin konusu değişmemişti ama geçen hafta daha çok yeniydi. Cuma'ya kadar pek bir sonuç birikmemişti.
Evet.
Onun rakamlarını vereyim. Şu an zaten 1000 kişiye yaklaşmış. Hangi hibrit sistem size daha yakın demiştim. %50'si abi ayrılabilir ekranı tercih ediyor. Slider tipi olanı %16.
Evet.
Çift ekran olan 14. Katlanır olan 13. Dönebilir olan 7. Hmm. Yani çok net bir şekilde bu hibritse ayrılsın kardeşim diyor tekno seyirciler.
İnsanlara o cazip gelmiş.
Evet. Halbuki Samsung, Atif,
avantajı Pro. Kadar dezavantajı da var ama işte demek ki cazip gelen format o.
Evet.
Seneye eğer bu genel olarak herkesin düşüncesiyse seneye hepsini öyle görürüz.
Evet göreceğiz bakalım.
Evet.
Levent abi bizle ilgili bir şey var mı? Bitti çünkü.
Yok. Bölümlerimizi yayınlıyoruz. İkişer tane falan genelde haftada artık her gün iki bölüm neredeyse standart oldu. Benim aklıma gelen bir şey yok. Sende var mı?
Yok. Devam edeceğiz. Yine çift dikiş gidiyoruz.
Evet.
Bu hafta da yine çift videolar olacak.
Evet.
Çünkü biz hep şunu söyledik. Hani bu sponsorlu bölümler ek bölüm muamelesi görüyor bizden.
Evet. Onlar bonus.
Evet. Yani biz hiçbir zaman ana akışımızı onlar haline çevirmedik.
Evet.
Bonus bölümler devam edecek.
Evet.
Bunun dışında da incelemeler sürecek. Sozlu raflar da var bu hafta. Çektik.
Evet. Sürpriz bir bölüm.
Evet. Genel olarak böyle Levent abi.
Durum böyle. Evet. Doğrudur. Peki.
O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek diyelim. Üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.